Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.
Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan.
Ben Nuran Yüce.
Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde iki kez çok büyük sel oldu Çin'de. Bu Çin'de yaşanan büyük sel felaketlerinin bize düşündürdüğü pek çok şey de oldu. Çünkü dünyanın pek çok yerinde yaşanıyor seller ve Türkiye'de de yaşanıyor maalesef. Hı hı. O yüzden bu programımızı sellerle ilgili konuşalım diye düşündük.
Evet, bu sel meselesi doğal felaketler arasında en sık meydana gelen ve en fazla can ve mal kaybına neden olan felaketlerin başında sayılıyor. Sel sayısında iklim değişikliğiyle birlikte artış olduğu da artık herkes tarafından kabul edilir halde. Daha kötü bir su ise 2050 yılına vardığımızda dünyada selden etkilenecek insan sayısının yaklaşık 2 milyara ulaşması bekleniyor. İşte Çin'de bu ayın başından itibaren iki tane büyük sel felaketi yaşandı. Şimdi hızlıca onların aslında bilançolarına bir bakalım.
Öyle başlayalım.
İlkinden mi? Yok, en sonundan başlayalım.
Evet, şu en güncel olanından başlayalım. Evet. Ülkenin kuzey ve doğusunda bulunan üç tane eyalet, Hubei, Hınan ve Şanşi eyaletlerinde hafta başından bu yana süren şiddetli yağışlar sonucu pek çok sel ve heyelan meydana geliyor. Ve maalesef 200'e yakın insan hayatını kaybetmiş durumda. 111 kişinin kaybolduğu söyleniyor. Tabii bu rakamlar değişiyor zaman içerisinde. Evet. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde toplamında 9 milyona yakın kişi olumsuz etkilenmiş. 400 bine yakın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş durumda. 100 bine yakın evde de büyük hasarlar oluşmuş. Bazı bölgelerde aşırı yağışlar iletişim ve elektrik hatlarında kesinti yaşanmasına neden olmuş. Altyapıda, yollarda pek çok sorunlar meydana gelmiş. Diğer yandan da ülke genelinde 1,5 milyon hektarın üzerinde ekili tarım arazisi zarar görmüş ve yağışlara bağlı olarak doğrudan ekonomik kayıba baktığımız zaman 3 milyar dolara ulaştığını görüyoruz.
Evet. Bundan hemen bir hafta öncesinde ya da bir 10 gün öncesinde bir başka sel felaketi daha yaşamıştı Çin. Onda da 7 tane eyaleti etkilenmişti. O dönemde de ifade edilen ölü sayıları çok yüksekti. 180'den fazla kişinin öldüğü söyleniyordu. Yine kayıplar vardı. Etkilenen insan sayısını 33 milyon olarak ifade etmişlerdi. Çin'in merkezini ve güneyini etkileyen yağışlar sonucu Yangtze herhalde evet. Nehrinin taştığı sağanak yağışların 1600 kilometre karelik bir alanda etkili olduğu ifade edilmişti.
Evet. Şimdi tabii Çin'e baktığımız zaman gerçekten de sel felaketlerinde dünya birincisi, böyle bir alanda, böyle bir mecrada birincilik hiç hoş bir şey değil tabii, ama hakikaten çok büyük fark var. Bunun tabii birinci nedeni Çin'deki yoğun nüfus elbette. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülke. Ama yine de pek çok neden var. Onları da konuşacağız. Ama şöyle bir baktığımız zaman aslında Çin'deki en büyük sel felaketinin 1931 yılında olduğunu görüyoruz. O kadar büyük ki 3.7 milyona kadar insanın bu yıl içerisinde olan sellerde
Çin selleri hayatını, yıl diye geçiyor.
Evet, yıllar bazında ele alınmış. Evet, hayatını kaybettiğini görüyoruz.
Evet, yani 3.7 milyon
gerçekten muazzam.
2,5'lan 3.7 milyon arasında.
Evet. Ama genelde az söylenir ya, işte o yüzden 3.7 milyon olmuştur kesin.
Vardır büyük ihtimalle. Evet. Şimdi tarihinde büyük sellere tanıklık eden bir alandan bahsediyoruz. Sarı Nehir selleri 87 yılında, yine onda da 1887 900 bin ile 2 milyon arasında insanın etkilendiği, öldüğü söyleniyor. 38 yılında, 1938 yılında bu da Sarı Nehir selleri diye geçiyor. Onda da 500 binden 800 bin kişinin öldüğü ifade ediliyor. Şimdi bu ölüm sayıları daha çok kırsal kentlerde, tarihteki yani daha geçmiş tarihlerde olanlarda böyle bir kırsal alandaki sellerden dolayı ölenlerin sayısının yoğun olduğunu görüyoruz. Ama bir başka veri var ki elimizde, bu ise kentlerde yaşanan sellerin arttığını ve bundan etkilenen insanların sayısında arttığını gösteriyor. Bu başka olayın bir başka boyuta sıçradığını işaret eden nitelikte artık şöyle ifade ediliyor. Çin şehirlerinde seller artık rutin hale geldi. Evet. 2008 yılından bu yana selden etkilenen kent sayısı iki kattan daha fazla arttığı ifade ediliyor.
Evet. Bir de ilginç olan şey, aynı dönem içerisinde ülkenin büyük nehirlerinde öyle bir seviye artışı, yani suyun akışında artış falan olmamasına rağmen oluyor bu. 2013'te örneğin 200'den fazla Çin kentinde sel ve su baskını olmuş. Sadece bir senede oluyor bu. Neredeyse işte iki günde bir oldu demektir. Hı hı. Peki Çin'in kentleri niye bu kadar sıklıkla selle karşı karşıya kalıyor? Çünkü ülkenin kentselleşmesi, kentlerde altyapı inşasından daha hızlı. Yani yetişemiyorlar. O kadar hızlı bir kentselleşme var ki, Türkiye'de de aslında böyle biraz. Ondan da bahsedeceğiz sonra. Aslında hükümet 1990'ların sonlarında bir sel sorunu olduğunu kabul etmeye başlıyor Çin'de. Ama bu biraz bu Yangtze diye bir nehir var. Onun taşmasından sonra ölen binlerce insanla böyle gündeme bir geliyor. Gündeme geliyor. Fakat maalesef Pekin'deki politikacılar bunu hala kırsal bir sorun olarak görmeye devam ediyorlar. Ve bu nedenle de işte aynı bizde olduğu gibi devasa barajlara para döküyorlar. Ama kentsel kanalizasyon ve altyapılara yönelik doğru düzgün bir bütçe ayırmıyorlar.
Evet, yani sonuçta her sene yağacağı belli olan yoğun yağmurları kaldırabilecek bir kanalizasyon sistemi ve altyapı inşa edilmediği gibi pek çok kentte de yok. Ama buna rağmen bu kentlere bir yandan da çok ciddi bir göç gerçekleşiyor. Nüfus hızla artıyor. Bundan dolayı da etkilenen insan sayısı fazlalaşıyor. Aynı zamanda nehir yataklarına yerleşim alan, nehir yataklarının yerleşim alanları olarak açılması da söz konusu. Direkt olarak bazı şehirler nehir yataklarına veya taşkın yataklarında yapılmaya başlanıyor. 1998 yılından bu yana Çin'deki kentsel alan iki kattan fazla büyümüş. Çin'deki asfalt ve betonla örtülü alanlar 2014 yılında 50 bin metrekareye ulaştığı ifade ifade ediliyor.
Evet. Çin'in bu kentleşme coşkusunun sonucunda hayatını kaybeden on binlerce insan oldu. Yaralananlar, yoksullaşan milyonlarca insan, milyarlarca dolar mali kayıp oldu. Çin'in kentlerinde 80'lerde 90'larda aslında çok fazla kurulan alt geçitler var. Bizde de var biliyorsunuz bunlar. Bunların çoğu biz yaptık oldu demek için ya da daha ucuz olduğu, daha ekonomik olduğu için yapılmıştı. Pekin'de de böyle 149 tane alt geçit varmış ve bunlar ne zaman yoğun yağmur yağsa kanalizasyon ve drenaj sistemine tıkıyor ve buralar adeta havuza dönüşüyor. Trafiği felç ediyor. Aynı bizde olduğu gibi aslında.
Aynen. Yani aslında bu şehirlerdeki sel sellerin şiddetini arttıran önemli bir unsur da söylemek lazım ki iklim değişikliği hem çarpık ve yoğun kentleşme sorununu büyütüyor ve hem böyle bir sorunumuz var. Daha çetrefilli bir hale geliyor kentler. Yağış miktarlarındaki değişiklikle birlikte selin şiddeti de artıyor.
Evet.
Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çin'deki meseleden yola çıkarak ikinci bölümde belki belki değil Türkiye'yi konuşalım.
Türkiye'yi konuşalım ama bir ara verelim şarkımıza. Şimdi Luz Casal'dan dinliyoruz. Como la lluvia al sol.
Es nuestro abrigo, su calor, nuestra amistad. La distancia me hace recordar. nuestro corazón. Su dictado es tu mejor canción. Mi secreto es conocerte como la lluvia al sol. En un cruce de caminos y de noche vi brillar una perla, la esperanza, viva la verdad. Compañeras desde entonces de mi despertar, propias de tu forma de mirar. No me avergüenza la desde el principio fue para los dos algo normal. Sé que te preguntarás cómo caminos tan distintos pueden ser trazados a la par. Y es que sé que dependemos del poder de la ilusión. Enemigos de toda venganza y discusión, disfrutamos de la libertad de nuestra voz. Su dictado es tu mejor canción. No me avergüenza la sinceridad, que desde el principio fue para los dos algo normal. Sé que te preguntarás cómo caminos tan distintos pueden ser trazados a la par. Mi secreto es conocerte como la lluvia al sol. Mi secreto es conocerte como la lluvia al sol.
Evet, su hakkında sellerden bahsetmeye devam ediyoruz. İlk bölümümüzde Çin'deki Temmuz ayında iki tane selden bahsettik ve yüzlerce insan öldü. Milyonlarca dolar kayıp var ve önemli tarım arazileri yok olmuş durumda. Ve tabii ki de sel bütün dünyanın sorunu, iklim değişikliği var olduğu sürece de bu devam edecek bir mesele.
Evet, olayın bir boyutuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Seller kentleri tehdit, kentteki insanları çok ciddi bir biçimde tehdit ediyor. Çin'deki meselelerin de bu boyutunu anlatmaya çalıştık. Çin'e ilişkin elimizde kimi veriler var. Eğer tedbirler alınmazsa, kentlerdeki altyapılar iyileştirilmezse, yağış rejimlerine uygun nitelikte değişikliklere uğratılmazsa, bu şehirlerin ciddi tehdit altında olduğunu ifade eden, örneğin en büyük kıyı şehirlerinden bir tanesine ilişkin olarak şöyle bir şey söyleniyor. Eğer önlemler alınmazsa 2050 gibi şehrin yıllık sel masrafı 13.2 milyar dolara ulaşacak deniyor. Ama çok ironik bir yan da var burada aynı zamanda. Çünkü bu şehirlerde aynı zamanda su sorunu da var. Susuzluk da çekiyorlar. 600 büyük kentin en az 400'ünün düzenli su kesintilerinden muzdarip olduğu da ifade ediliyor.
Evet.
Buradan da Türkiye'ye geçelim demiştik.
Tam yerinde geçelim. Evet, hakikaten Türkiye'de de durum çok farklı değil. NASA'nın bu sene yaptığı bir araştırma vardı. Doğu Akdeniz Havzası'nda bulunan ülkeler, Türkiye'de bunlardan birisi, son 900 yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor diye söylemişti bu araştırma. Kuraklık demek tabii yağış olmaması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda aynı miktarda yağışın çok kısa sürede yere düşmesi demek, kuraklık demek. Yani bu ne demek? Sel demek bir anlamda. Sadece sel değil belki ama en önemli çıktısı bize sel olarak dönüyor. Ve Türkiye'de de sadece son dönemlerde değil, uzun süredir aynı Çin'de olduğu gibi bir sel meselesi var. Cumhuriyet döneminde en fazla can kaybı verilen sel felaketi 11 Eylül 1957'de Ankara'da olmuş. Bu tabii iklim değişikliğinden çok çarpık kentleşme nedenli. Bunu zaten aynı Çin'de olduğu gibi bu konuya girmiştik. Buradan Türkiye'de de neler oluyor biraz anlatmaya çalışacağız.
Aslında işte bu 1950'de yaşanan ve çok sayıda insanın ölümüne yol açan 169 kişi hayatını kaybetmiş bu selde. Sel felaketi bugüne ışık tutar nitelikte. Çünkü o dönemde Hatipçayı Vadisi'nin yerleşim yerine açılması, çayın taşkın kapasitesinin azalmasına yol açıyor. Doğal olarak havzanın dengesini bozuyorlar ve sonrasında işte sel, yoğun yağış sele yol açıyor ve bu kadar insan ölüyor. Yani dere yataklarının yerleşim ve açılmasının nelere mal olacağı aslında 1950 yılında yaşanan,
50'lerde bile, evet,
görülmesi gerekirken daha agresif bir biçimde dere yatakları yerleşim açılmaya devam ediliyor ve bunun sonrasında da böyle sayılar artıyor.
Aynen. Şimdi tabii programımıza gelmeden önce bir bu sene ne seller oldu diye bir baktık. Hepsi tabii medyaya yansımıyor. Birkaç tanesini burada paylaşabileceğiz. Haziran ayında Kars Ardahan'da, Batman'da, Muş'ta, Hatay Dörtyol'da pek çok yani önemli seller meydana geldi. Tarım arazileri, sokaklar, evler, kamu binaları, araçlar, pek çok yer su altında kaldı. Yine baktığımız zaman Temmuz ayının ilk haftasına baktığımızda Ordu'da dün Ordu'da etkili olan ve hayatı felç eden selde 3 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi kayıp. Sonra tabii bunları takip de etmeniz gerekiyor. Tam bilemiyoruz hani ne oldu gerisi. Belki daha da arttı. Aynı günlerde Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği bir sel oldu. Sağanak yağış nedeniyle. Araçlar sürüklendi. Yine benzer günlerde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bu D100 karayolu, Mert Er mevki su altında kaldı. Göle dönen yolda çok sayıda araç mahsur kaldılar ve insanlar tabii güçlükle ilerlerken trafikte durdurulmuş oldu. Böyle sıkıntıları sürekli yaşıyoruz Türkiye'de.
Evet, yani şu aralarda meteoroloji yine kaç gündür uyarıyor. Doğu Akdeniz'de görülecek yağışın artacağından Rize, Trabzon, Artvin kıyı kesimlerinde yine kuvvetli yağışlara sebep olacağından bahsediliyor. Ya, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarılıyor. Sel baskınlarına, su baskınlarına, heyelanına karşı gerekli tedbirleri alın deniliyor. Ama yani
bu nasıl alacaklar acaba?
Evet, alma meselesinde daha yapısal sorunlarımızın olduğunu görüyor olmak gerekiyor. Çünkü yerleşim yerlerini nereye inşa ettiğiniz, nereleri imara açtığınız çok önem arz ediyor. Ama görünen o ki yaşanan felaketlerden yeterince ders alınmamış durumda. Hala dere yataklarına, taşkın alanlarına binalar, kamu binaları sadece vatandaşlar yapmıyor.
Falan.
Evet, hastaneler, kamu binaları yapılmaya devam ediyor.
Evet, şimdi ben bir şeyi söylemek istiyorum hakikaten, yani söylenmeyecek gibi değil. Esas önlemlerin hakikaten belediyelerce, devletçe alınması lazım. Şimdi biz nasıl acaba önlem alacağız? Yani çok yağmur yağıyor, dışarıya çıkmayabiliriz. Ya evimizi nasıl koruyacağız? Toprağımızı nasıl koruyacağız? Bunu da herhalde biz tek başımıza yapamayız. O yüzden gerçekten bu yangına körükle gider gibi her yerde betonlaşma, şehirleşmeyi hani sürekli büyüten bir sistem var. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Şimdi en bariz örneği İstanbul. Hep söylüyoruz. İstanbul'da kaç tane dere var biliyor musunuz? Bilmiyoruz ama biz araştırdık bunu. Niye bilmiyorsunuz? Büyük ihtimalle bunu bilmek çok zor. Çünkü derelerin nerede olduklarını artık eski İstanbullular bile herhalde hatırlamıyordur.
Görünmüyorlar.
Görünmüyor çünkü. Çoğunun üstü betonla kaplanmış durumda. Dere yataklarına binalar dikilmiş. Şehirler kurulmuş. Yeni yeni şehir uzantıları kurulmuş durumda. Ya da artık kupkuru hale geldiği için adeta yok olmuşlar. Yani yerlerinde sadece kuru bir toprak görüyorsunuz.
Sen sayı söyledin mi peki? Kaç
yok
tane
söylemedim.
Var?
Evet, düşünsünler biraz dinleyicilerimiz diye.
Neyse, o kadar şey yapmayalım. Zorlamayalım. 80 dere olduğu söyleniyor değil mi?
80'e yakın diyorlar. 78'miş.
78 tane dere varmış. Şimdi biz bunlardan çok azını görebiliyoruz. En fazla ismini zikrettiğimiz ise Kurbağalı Dere. Onu da sorunları büyümesi nedeniyle bir miktarda tabii ki çok şehrin merkezinden, yani 3 milyonluk Kadıköy şehrinin ve daha Ümraniye tarafından gelmesi nedeniyle bildiğimiz bir dere ve yıllardan beri kurbağalı derenin sorunlarıyla haşır neşir olduğumuz için biliyoruz. Evet. Her yaz işte kokusundan yanına yaklaşılmayan, rengi artık siyaha dönmüş, yazın yüzeyinde evet fokurdayan böyle kabarcıkların göründüğü bir su da diyemeyeceğiz, dere de diyemeyeceğiz. Yani bir sıvı akıyor ama tarifsiz. Kirli olduğunu hepimizin emin olduğu kurbağalı dere var. Bir tek bunun hani ismini çoğumuz biliriz. Örneğin kurbağalı derenin de ıslah çalışması, yani bunu yıllardan beri devam eden bir problem. Islah çalışmasının içerisinde en son yapılan şeylerin arasında kapatılması, üstünün kapatılması. Ve yanına da bir AVM dikilmesi. Hatta lokasyonunu verebiliriz değil mi Akgün?
Evet, yani o şey deniliyor.
Kuşdili Çayırı, Salı Pazarı, Söğütlü Çeşme, Tren İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası, Kadıköy İtfaiyesi ve Yoğurtçu Park'ın olduğu bölge diye geçiyor.
Evet, burada yeniden yani Kurbağalı Dere Vadisi'nin yeniden projelendirilmesi diye bir çalışma yapılıyor. Evet.
Yapılıyor ve derenin yanına da bir AVM inşaatından bahsediliyor.
Evet, şimdi böyle bir şey yaparlarsa bu dere daha önceden defalarca taştı. Taştığında insanların ölümüne bile neden oldu. Burada ölüm bile yaşandı. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman ölecek insan sayısını siz artık kaç katına çıkartırsınız bilmiyorum. Bu aslında cinayete davetiye çıkarmak anlamına geliyor.
Ya da burada maddi bir kayıplar AVM açısından ne kadar arttırırsınız. Geçtiğimiz sene miydi? Yine geçen seneydi. Dere taştığında derenin yanındaki esnafla sohbet etme imkanımız olmuştu. Evet. Ve bu yaşadıkları felaketten dolayı uğradıkları kayıpları anlatıyorlardı. Yani cidden zaten küçük esnaftı, zor geçiniyordu.
Evet.
Var olan bütün malları kirli suların altında kalınca artık onlar için çok bir şeyden bahsedilemez hale geliyor. Gelecekten bahsedilemez hale geliyor. Yine AVM dikmek demek, derinin var olan alanını daraltmak demek, üstünü kapatmak demek, bu taşkınların şiddetini arttırmak anlamına geliyor. Böyle bir çözüm değil.
Problemin parçası, hatta problem yaratacak bir şey. Ya bir çok küçük de belki hani tarihinden bahsedersek aslında 1920'lerde bu kurbağalı derenin her iki kıyısında böyle çay bahçeleri varmış, konaklar, yalılar. Burada eğlenceler düzenlenirmiş. Derenin kirlenmesi 1950'li yıllarda başlıyor ve çarpık kentleşme burada da kendini gösteriyor. Önce Kadıköy Gazhanesi, sonra da işte evlerin lağım suları nedeniyle dere ağzı kısa sürede dolmaya başlıyor. Hızlı bir kirlenme sonucunda yayılan kokular her tarafı sarıyor, o bildiğimiz koku. Ve 1970'lerin başında kıyıdaki çay bahçeleri artık kaldırılıyor. Dere yavaş yavaş aslında terk ediliyor. Yani 70'lerde başlamış bu sorun, yeni bir şey değil. Ama tabii senin de dediğin gibi Nurhan, bu çözümün parçası olmayan şeyler getirildikçe bu sorun daha da büyüyor. Daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
Evet, yani bu dere yataklarının daraltılması, imara açılması meselesinde belki de en fazla canımızı yakan olay 2015 yılındaki Hopa'daki sel felaketiydi. 2015 yılının Ağustos'unda Artvin Hopa'da işte yoğun yağış, bunu tabii ki arka planında şeyi de söylemek lazım burada, iklim değişikliğini de ifade etmek lazım. HES'leri de söylemek lazım ama önemli bir neden de kent olgusuydu, kentleşmeydi, çarpık kentleşmeydi. Şehrin içerisinden geçen dereye kıvrımlar çizdirmek ve onu daracık betonların içerisine hapsetmek.
Sen bizzat gördün oradan, evet, gittin oradaydın.
Vahim bir tabloydu. Yani hep ifade etmeye çalışıyoruz. Hopa'da bir tane neden değildi. Bu kadar felakete yol açan nedenler üst üste binmişti. Ama bunun nedenlerin hepsi ortadan kaldırılabilir nitelikte şeylerdi. Yağışın önüne geçmek mümkün değil tabii ki. Ama yağmurun, ya daha doğrusu suyun akışına müsaade etmek lazım. Engellediğinizde, hem de onun doğasına uygun nitelikte engellemediğinizde yıkımı daha büyük oluyor.
Evet.
Hopa'da böyleydi.
Aynen öyle. Ondan bahsedeceğiz daha da. Şimdi bir de şey var burada. Sen gittin gördün, hani o yüzden Karadeniz Sahil Yolu 1960'larda planlanıp 87'de hatta temeli atılıyor. 97'de de yapımına başlanıyor. Sonra işte 2007'de açılıyor. O günden bu yana o yol defalarca çöktü. Can kaybına mal oldu ve suyun akışını da engelliyor. Hı hı. Yine bu vakada da çok büyük etkisi oldu. Olumsuz etkisi oldu değil mi?
Evet. Hepsi evet. Birbirine girmiş durumda yani.
Evet. O bütün bunları topladığında
13 kişi evet, hayatını kaybetti 2015 yılında.
Evet, çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Evet, aslında konuşulacak çok şey var ama programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık.
Hemen şeyi söylemek belki lazım ama yani Çin örneğini verdik. Türkiye'deki işte selleri, kentlerde yaşanan sel felaketlerini söyledik. Dünyanın her yerinde bunlar yaşanıyor ve sayısı artıyor. Kentlerdeki sellerin sayısının arttığını söylemek gerekir. Bu yıl içerisinde Orta Avrupa'yı örneğin sel felaketleri vurdu.
Evet.
Aşırı yağışlar ve seller Romanya, Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde etkili olmuştu. Sen Nehri'nin taşması sonrasında o bildiğimiz ya da hani televizyonda gördüğümüz, okuduğumuz Sen Nehri'nin kıyısındaki kafeler, bilmem neler çok ciddi bir biçimde etkilenmişti.
Evet, Haziran'da bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin West Virginia eyaletinde de çok ciddi yağmurlar yağdı. Yüzlerce ev, iş yeri sular altında kaldı. 8 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 23 kişinin ölümünden bahsediyoruz. Yani gelişmiş ülkeleri de tehdit eden bir sorun oluyor. Artık küresel bir sorun olduğunu, iklim değişikliğinin hepimizin kabul etmesi gerekiyor.
Kentlerdeki yapılaşmanın da iklim değişikliğini dikkate alarak yapılması gerektiği de
evet,
çok açık.
Kesinlikle. Evet, programımızın sonuna geldik. Su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.